San Francisco'dan gelen notları, inceleme makalelerini falan önümüze döktük.
Evet, masamız epey dolu bugün.
Aynen. Bugün senin için bu devasa bilgi yığınını alıp o karmaşık donanım terimlerinin arkasındaki gerçek faydalara odaklanacağımız özel bir derinlemesine inceleme yapıyoruz.
Amacımız da bu yeni teknolojilerin senin günlük hayatını tam olarak nasıl etkileyeceğini sade ve akıcı bir şekilde özetlemek aslında.
Kesinlikle. Ya biliyorsun akıllı telefon dünyasında donanım inovasyonlarının durma noktasına geldiği eleştirilerini hepimiz duyuyoruz son zamanlarda.
Herkes aynı şeyi söylüyor, evet.
Tamam, bunu bir açalım. Samsung, teknoloji dünyasındaki bu donanım durgunluğuna S26 ailesiyle gerçekten radikal bir yazılım donanım entegrasyonuyla cevap vermeye çalışıyor.
Sadece yeni bir işlemci ya da daha parlak bir ekran koyup geçmemişler bu sefer.
Hani o eski donanım yarışları bitti diyebilir miyiz?
Yani cihazın seninle ve çevrenle nasıl etkileşime girdiğini baştan aşağı yeniden düşünmüşler. Özellikle o çılgın tasarımsal sıçramalardansa donanımı yazılımla görünmez bir şekilde harmanlamaya odaklanan bir seri var karşımızda.
O zaman şu çok konuşulan gizlilik ekranıyla başlayalım.
En sevdiğim konu.
Sonunda ekranın parlaklığını emip bitiren o kalın karanlık ekran koruyucu filmlere veda ediyoruz gibi görünüyor. Notlarda S26 Ultra'nın çift pikselli bir OLED panel kullandığı yazıyor.
Doğru.
Peki ama ekstra bir film yapıştırmadan cihaz bunu donanımsal olarak nasıl başarıyor?
Burada asıl büyüleyici olan şey işin sadece fiziksel bir panel değişimi olmaması. Çift pikselli OLED'i temelde dijital bir jaluzi gibi düşünebilirsin aslında.
Dijital jaluzi, güzel benzetme.
Teşekkürler. Normalde pikseller ışığı her yöne saçar ki ekrana hangi açıdan bakarsan bak net görebilesin. Ancak gizlilik modunu açtığında panel ışığı yanlara yayan pikselleri kapatarak görüntüyü sadece tam karşıdan, yani senin açından görünür kılıyor.
Yan koltuktaki meraklı gözler sadece siyah bir ekran görüyor yani.
Aynen öyle. Ve işin asıl vurucu kısmı yazılım entegrasyonu. Sistemi evinin Wi-Fi ağından koptuğun an veya otobüste bir bankacılık uygulamasını açtığında bu kalkanı otomatik olarak devreye sokacak şekilde programlayabiliyorsun.
Manuel bir tuşa basmana bile gerek kalmıyor.
Kesinlikle. Sen unutsan bile o unutmuyor.
Donanımın arka planda senin için düşünmesi gerçekten pratik. Pratiklik demişken dış kasada da ilginç bir tercih var.
Ah evet, o materyal değişimi.
Geçen yılın o popüler titanyum trendinden vazgeçip tekrar zırhlı alüminyum dedikleri o armor alüminyum kasaya dönmüşler.
Ve cihaz hafiflemiş.
Aynen, 4 gram hafiflemiş ve 7,9 milimetre ile şimdiye kadarki en ince ultra modeli olmuş. Titanyum sadece geçici bir heves miydi, yoksa bu alüminyum dönüşünün soğutma gibi pratik bir sebebi mi var sence?
Titanyum kesinlikle premium bir his veriyor ama alüminyum ısı dağıtımı konusunda çok daha avantajlı bir materyal ve inanın bana S26 Ultra'nın o incecik kasasında iyi bir soğutmaya gerçekten ihtiyaçları var.
Buhar odasını genişletmek zorunda kaldılar, değil mi?
Evet, çünkü yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi var içeride. Bu çiple birlikte NPU, yani yapay zeka çekirdeği kapasitesinde tam %39'luk devasa bir artış yaşanmış.
%39 çok ciddi bir rakam.
Kesinlikle. Eğer bunu büyük resme bağlarsak bu sıçramanın neden kritik olduğunu anlarız. Yapay zeka artık sadece sorduğun soruları yanıtlayan bir asistan değil, arka planda çalışan bir temsilciye dönüşüyor senin için.
Yani Gemini'nin sadece metin özetlemekten çıkıp gerçek dünyada bizim yerimize eyleme geçmesinden bahsediyoruz.
Tam olarak bu.
Sen ofisten çıkarken arka planda Uber çağırıyor veya DoorDash'ten akşam yemeği siparişini her zamanki gibi hazırlıyor. Sen sadece ekrana bakıp fiyatı onaylıyorsun.
Sadece onay tuşuna basıyorsun, evet. Doğal dil işlemeyle fotoğrafları düzenlemek bile basitleşmiş durumda.
Nasıl yani? Eski karmaşık menüler yok mu?
Yok, sistemden sadece fotoğraftaki kişiye bir şapka eklemesini istiyorsun ve anında entegre ediyor. İşletim sistemi adeta senin niyetini okuyor.
İnanılmaz gerçekten. Ancak bu kadar çok arka plan işleminin ve sürekli çalışan yapay zekanın ciddi bir enerji maliyeti olmalı.
Olmaz olur mu?
Ve dürüst olmak gerekirse donanımın bazı noktalarında bu yenilikçi vizyonun gerisinde kaldıklarını görüyoruz notlarda.
Maalesef öyle.
Gözüme çarpan bir şey var tam da bu konuda. Çinli markalar artık incecik cihazlara silikon karbon piller koyuyor. Bu teknoloji çok daha dar bir alanda, yüksek enerji yoğunluğu sunduğu için 7300 miliamper gibi devasa kapasiteler görüyoruz piyasada.
Standartları çok yükselttiler o tarafta.
Kesinlikle. Fakat Samsung S26 Ultra'da hala o eski tip 5000 miliamper bataryada kalmış. İşin şarj boyutu da biraz garip geldi bana.
Ki2 meselesinden bahsediyorsun.
Evet, cihaz teknik olarak Ki2 hazır sertifikasına sahip. Hani Ki2 dediğimiz şey temelde Android için evrensel bir MagSafe standardı ya. Manyetik şarj aletlerinin tam hizalanarak arkaya yapışmasını sağlıyor.
Çok kullanışlı bir teknoloji normalde.
Ama Google Pixel 10'un aksine S26 Ultra'nın arka camında yerleşik bir manyetik halka yok. O hizalamayı istiyorsan gidip özel bir kılıf alman gerekiyor cihazın yanına.
Ekstra masraf yani.
Üstelik artan RAM maliyetleri yüzünden seri 26 serisi $100'luk bir zamla $900'dan başlıyor. Hem zamlı alıyorsun hem de donanım eksik gibi.
Batarya teknolojisinde risk almamaları ve QE2'yi donanımsal olarak eksik bırakmaları maliyetleri dengeleme çabası gibi duruyor açıkçası. Ancak ekosistemin diğer parçalarında o ince düşünülmüş detaylar hala devam ediyor.
Kulaklıklarda bir değişiklik var sanırım.
Evet, yeni Buds 4 Pro kulaklıklara bakarsan o eski keskin köşeli Cybertruck tarzı estetiği tamamen bırakıp çok daha ergonomik bir yapıya geçmişler ve harika bir özellik var.
Nedir o?
Gelen bir çağrıyı sadece başını sallayarak kabul edebiliyor veya reddedebiliyorsun.
Ekrandaki düğmeyi kaydırmaya bile gerek kalmadan sadece doğal bir refleksle etkileşime girmek gerçekten çok iyiymiş. Bu küçük dokunuşlar kullanıcı deneyimini gerçekten pürüzsüzleştiriyor.
Hayatın içine karışıyor teknoloji.
Peki tüm bunlar senin için ne anlama geliyor? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Akıllı telefonlar artık sadece megabaytların veya megapiksellerin yarıştığı donanım yığınları değil, hayatımızı arka planda sessizce otomatikleştiren, bizim yerimize kararlar hazırlayan proaktif asistanlara dönüştüler.
Ve tam da bu nokta üzerine düşünmemiz gereken oldukça kıştırtıcı bir soruyu beraberinde getiriyor bence.
Çok merak ettim şu an.
Şöyle düşün, eğer telefonundaki yapay zeka senin adına arka planda taksi çağırıp yemek siparişi verebilecek, randevularını ayarlayabilecek kadar güçlendiyse,
evet,
bizden onay bile almadan kendi başına satın alma kararları vermeye başlamasına ne kadar kaldı? Kolaylık uğruna kontrolü ne zaman tamamen devredeceğiz teknolojiye?
Vay canına! Gündelik hayatın koşturmacasına kapılmadan önce cebindeki o küçük asistanın sınırlarını nereye çizeceğini düşünmek isteyebilirsin gerçekten. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için teşekkürler, bilgiyle kal.